Ayrım 10.
Gece kaldığımız otelde aramızdaki tanınmamış 20 kişiden medya tarafından adları sorulan ve görüntüleri alınan bazıları hiç uyumadı desem yeridir. Sabaha dek otelin koridorlarını bir aşağı bir yukarı arşınlayıp durdular. Zaman zaman otelin hemen köşesindeki gazete bayinin açılıp açılmadığına baktılar. Sonra tekrar otele dönüp sigara üstüne sigara yakarak volta attılar. Ama kendilerine soru yöneltilmeyenler bile güneşin ilk ışıkları üzerlerine düşer düşmez gazete bayisine koştular can havliyle. Biz 20 ünsüz, tanınmamış insan, o gün çıkan gazetelerde öncelikle adımızı arıyorduk yana yakıla. Bir anda o gün çıkan tüm gazeteler neredeyse satır satır kontrol edildi. Ama ne yazık ki hiçbirimizden söz edilmemişti. Yolculuğumuzla ilgili haber hemen bütün gazetelerde yayınlanmıştı. Ama bunun bizim için ne önemi vardı ki? Haber şöyleydi. Hapisteki aydınları dışarı çıkartmak, düşünce özgürlüğünü sağlamak ve siyasal yasakları protesto eden isimleri aşağıda yazılı olan şair, romancı, müzisyen, insan hakları savunucusu ve politikacı ile birlikte bir grup duyarlı, demokrat insan meclise gitmek üzere yola çıkmışlar ve ilk durak olarak şehrimize uğramışlardır. Yolculuklarının amacı ile ilgili olarak ünlü müzisyen, ünlü romancı şunları söylemiştir. Bir grup duyarlı, demokrat insan. Ne isimlerimiz ne de söylediklerimiz yazılıydı. Hatta bir başka gazetede bu geziye sadece 5 ünlü insanın çıktığı yazıyordu. Orada bir grup duyarlı insan, hatta diğerleri bile yazılmıyordu. Bu şehirle ilgili son bir umudumuz kalmıştı. O da televizyonlardaki akşam haberleriydi. Akşam iple çektik. Haber saati yaklaştıkça heyecanımız doruktaydı. Otelin televizyon seyredilen salonunda uzun zaman önce yerlerimizi almıştık. Ama haberler başladığında tek tek her kanalda bir kez daha yitirdik umutlarımızı. Haberimiz verilmişti ama biz yine yoktuk. Sadece 5 ünlü insanın görüntüleri, sözleri vardı. Bizden eser yoktu. Sanki biz 20 duyarlı, demokrat insan yola çıkmamış gibiydik. Sanki hiç doğmamış, dünyaya gelmemiş, bu dünyada soluk alıp vermemiş, sanki bizim hiç kendimize ait bir ismimiz olmamış gibiydi. İşte o gün o 5 ünlü insan odalarımızı ve yemek yediğimiz masaları ayırdık. Hatta konuşup selamlaşmayı bile kestik onlarla. Bu ortak, bilinçli bir kararla değil, kendiliğinden olmuştu. Aynı nedenden dolayı onuru incinenler, aşağılananlar arasında her zaman gizli ve birdenbire gelişen bir dayanışma refleksi vardır. Ünlü insanlardan bazıları onlarla bizim aramızdaki bu derin ayrımın, onarılmaz gibi görünen dışlanmanın farkına varıp rahatsız olanlar yok değildi. Mesela bir gün otobüste giderken ünlü şair oturduğu yerden yanımıza gelip arkadaşlar yolculuk nasıl gidiyor? Tarihi ve çok kutsal bir yolculuk bu. Bir gün gelecek kuşaklar hepimizi bu yolculukla anacaklar. Ne mutlu hepimize deyince yaralanmış onurumuzu onarmak şöyle dursun, bizi dışlanmanın o insafsız ve ölümcül çukuruna etmişti ebediyen. Tarihi ve çok kutsal bir yolculuk yapıyorduk ama hiçbirimizin adı dahi anılmıyordu. 5 ünlü tanınmış insan bizim sırtımızdan tarihe altın harflerle yazılıyorlar ve gelecek kuşaklar tarafından hiç de hak etmedikleri halde her zaman saygıyla anılacaklardı. Bu kadarı fazlaydı. Sonraki konaklama yerlerinde de aynı şeyler yaşandı. Yine otobüsümüzün etrafını küçük bir medya ordusu sardı. Yine otobüsümüzden aşağı inecek, yine gazeteciler, televizyoncular aramızdaki 5 ünlü kişinin etrafını saracak. Ama bu arada biz isimsiz, tanınmamış olanların arasından birkaç kişi adını soyadını ve yolculuğa çıkış amacını soracak. Yine kendisine soru sorulanların içinden önce küçük ama sonra giderek büyüyen ve bir sancıya dönüşen umut kıvılcımları çıkacak. Bu insanlar gece sabaha kadar uyuyamayıp otelin koridorlarında bir aşağı bir yukarı volta atacak. Sabah olur olmaz ilk iş gazete bayine koşacak. O gün çıkan bütün günlük gazeteleri satır satır tarayacak. Yine hiçbiri adı, soyadı, yolculuğa çıkış amacıyla ilgili hiçbir şeye rastlamayacak. Son umudumuzu televizyon kanallarının akşam haberlerine bağlayacak ama televizyonlarda da otobüsümüzün ön tarafında oturan 5 ünlü kişinin görüntülerine ve söylediklerine yer verildiğini, biz bir grup duyarlı insandan tek bir görüntü ve sesin dahi verilmediğini acıyla görecek ve iyiden iyiye içimize kapanacaktık. Sonra yine o 5 ünlü insandan biri yaralanmış gururumuzu onarmak, bize biraz olsun yakınlaşmak, hatta diğer 4 ünlü kişiden kendisini daha çok sevip saymamız için yanımıza gelip, biz hiçbir zaman anlama zahmetine katlanmadan, biraz da zorunlu bir görevmişçesine, ey arkadaşlar, yolculuk nasıl gidiyor? Biliyorsunuz, tarihi ve çok kutsal bir yolculuk bu. Gelecek kuşaklar bize bu yolculukla anacaklar. Ne mutlu hepimize diyor ve ardından hemen çekip gidecek, bizi dışlanmanın insafsız ölümcül çukuruna bir kez daha atacaktı. Bazen bu dışlanmaya ve aşağılanmaya dayanamayan isimsiz, tanınmamış arkadaşlarımızdan bazıları, hem duydukları derin öfkelerinin etkisiyle, hem de öndeki ünlülerin dikkatini çekmek için kendilerini giden otobüsten atmak isteyince, onları son anda engelliyor ve güç bela yatıştırıyorduk. Hem intihar etmek neyi değiştirirdi ki? Böyle bir şey olduğunda gazetelerin ve televizyon kanallarının ne yazıp ne söyleyeceğini tahmin etmek zor değildi. 5 ünlü insanla birlikte meclise otobüsle giden duyarlı demokrat biri, nedeni bilinmeyen bir öfkeden dolayı kendisini otobüsten atmıştır. 5 ünlü kişiden biri olan saygın ve tanınmış politikacı bu olay üzerine çok üzüldüğünü söylemiş. Ama ve ne olursa olsun hiçbir şeyin kendilerini bu yolculuktan alıkoyamayacağını, çünkü bu yolculuğun kutsal ve tarihi bir yolculuk olduğunu sözlerine eklemiştir. Sonunda bir gün meclise vardık. Kapıda bizi meclis başkanı ve bazı milletvekilleri karşıladı. Dilekçeyi verme ve yolculuk hakkında kısa ve özlü konuşmayı yapmak aramızdaki ünlü müzisyene düşmüştü. Bu defa çevremizde küçük değil, hayli büyük bir medya ordusu vardı. Adeta flaşlar ve kamera ışıkları tarafından kutsanır gibiydik. Bunun biz 20 ünsüz, tanınmamış insan için bir bahçeden ilik çalmak, evden ya da okuldan kaçmak gibi tuhaf, mayhoş bir tadı vardı elbet. Ama yol boyu yaşadığımız hayal kırıklıkları garip bir olgunluk kazandırmıştı bize. Evet, tanınmıyorduk. Bu yaşarken ölümü tanımış olmak gibi bir şeydi. Kimse bizi bilmiyordu. İsmimizin hiç önemi yoktu. Tanınmamış bir insan olmanın yenilgisini bu yolculuk boyunca neredeyse her an yaşamıştık. Ve günler süren bu yenilmişlik duygusu üzerimizde çok derin, silinmez bir iz bırakmıştı. Bu yüzden artık şu veya bu nedenden ötürü içimizde çıkan umut kıvılcımlarını bizi sürüklemeye başlamadan kendi elimizle söndürebilme yeteneği kazanmıştık. Yüzlerimize ağır başlı bir küskünlük, her şeyi yaşayıp görmüşlüğün verdiği yarı alaycı bir hüzün duygusu gelip oturmuştu bile. Olgunluk, hatta bilgelik dedikleri bu olsa gerekti. Dönüşte hiç beklenmedik bir olay yaşadık. Otobüsümüz uçuruma yuvarlandı. Hepimiz ünlü ünsüz, tanınmış, tanınmamış ayrımı olmaksızın yere yuvarlanmanın etkisiyle ve fizik kurallarına boyun eğerek camlardan ve o anda açılan kapılardan dışarı kanlar içinde fırladık. Ortalığı acı çığlıklarımız sardı bir anda. Herkes kendi derdine düşmüştü. İşte bu anda hiç beklenmedik bir şey oldu. Ünlü insan hakları savunucusu yattığı yerden kanlar içinde doğruldu ve güçlükle ama son derece duygusal bir tonda konuşarak şunları söyledi oradaki can çekişen herkese. Artık tanınmış, tanınmamış, ünlü ünsüz ayrımı yok. Bu korkunç kazayla birlikte hepimiz eşitiz. Birazdan medya kazayı öğrenip gelir. Burada bulunan herkesin ismini tek tek ben yazdıracağım ve eksiksiz yayınlanması için hepimiz ısrarcı olalım. Bugüne dek bu konuda özellikle biz ünlü ve tanınmış insanların çok büyük hataları ve dalgınlıkları oldu dedi ve sonra da yığılıp kaldı. Çevreme baktım. İsimsiz, ünsüz, tanınmamış kim arkadaşlarım, ünlü insan hakları savunucusunun bu konuşmasından çok etkilenmiş, hem kazanın şoku hem de günlerdir tanınmamış olmanın ezikliğiyle sinirleri iyiden iyiye bozulmuş olacak ki neredeyse hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı. Ölüm ünlü, ünsüz, tanınmış, tanınmamış ayrımı yapmıyordu ve insanlara birbirlerini anlamaları ve tanımaları için çok büyük bir fırsat yaratıyordu. Ertesi gün hemen bütün günlük gazetelerin ilk sayfalarında ve televizyon kanallarının ilk haberlerinde içerideki aydınları hapisten çıkartmak, düşünce özgürlüğü ve siyasal baskıları protesto için otobüsle meclise giden 5 ünlü kişi çok büyük bir kaza geçirmiştir. Çeşitli yerlerinden yaralanan 5 ünlü insan kaldırdıkları devlet hastanesinde tedavi altına alınmışlardır gibi oldukça tek yanlı ve eksik bilgi verilse de yaşadığımız ölümcül kazanın bize kazandırdığı yakınlık bilincini ve kardeşlik duygusunu asla unutmayacağımızı artık çok iyi biliyorduk. En azından biz 20 duyarlı, demokrat, tanınmamış insan. Artık bir şeyden emin olmuştum. Yıllardır film oynatılmayan, terk edilmiş, metruk bir yazlık sinemanın içinde yaşıyorlardı. Kaldıkları kulübe eskiden bu sinemanın gişesi ve deposu olarak kullanılıyordu. Kulübenin pencereleri sokağa bakıyordu. Sokaktan herkes geçiyordu. Birkaç kişi hariç sokaktan geçen, sokakta yaşayan hemen herkes onlara deli gözüyle bakıyordu. Çünkü onlar artık hemen herkesin gözünde bugün için artık umutsuz ve imkansız sayılan bir şeyi gerçekleştirmeyi istiyorlardı. İnsanlar arasındaki eşitliği ve adaleti. Emekli tütün işçisi Zühre teyze, vatanperver Supi, demir yolcu Namık amca, iğneci Nermin abla, Fransız Nuri, komünist Kemal, saksofon tamircisi Rafet amca. Hepsi komünistti. Hemen hepsinin yaşları 70'in üzerindeydi. Kendilerine hiçbir zaman eski sıfatını yakıştırmazlar, yakıştırana da kızarlardı. Çünkü onlar her şeyin daha yeni başladığını söylerlerdi. Kendilerine deli gözüyle bakanları hiç aldırmaz, herkese sevgiyle ve sonsuz ilgiyle bakarlardı. Onlara göre her zaman insanda umut vardı. Ve bir gün bütün dünyaya eşitliğin ve adaletin geleceğine inanırlardı. Hayatlarının önemli bir çoğunluğu direnişlerde, hapislerde, sürgün ve işkencelerde geçmişti. Ama yine de hiçbir şey onları yıldıramamıştı. Hayat onları dört bir yana savurmuştu. Başlarından çok şey geçmiş ama ortak davaları, birbirlerine duydukları inanç ve bağlılık sonunda onları yine yıllar sonra bir araya getirmişti. Sarı sıcak perdeleri kırmızı olarak çekiçlerle bezenmişti. Oturdukları kulübenin duvarları paha biçilmez ve son günlerde artık beni gözyaşlarına boğan fotoğraflar ve resimlerle doluydu. Marx, Engels, Mustafa Supi, Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, Che Guevara, Nazım, Ahmet Arif, Yılmaz Güneydeniz gezmiş ve daha nicesi. İşçiler, köylüler, savaş ve barış fotoğrafları. Ve uğruna bir hayat ödenen arkadaşlıkların fotoğrafları. Odanın bir köşesinde ağırbaşlı bir gramofon duruyordu. Kulübenin dışındaysa her yerde ve o sokakta ortaçağ yaşanıyordu. Hangi kapıyı açsanız, neyin önünden geçseniz, küstah ve kirli müzik çalıyordu. Derin bir yoksullukla, utancı zorlayan bir zenginlik bir arada yan yana yaşanıyordu. Kimse kimseye inanmıyordu. Kimse kimseye gelecek için söz veremiyordu. Acımak duygusunun içinden nefret, aşkın içinden ürkütücü bir yalnızlık çıkıyordu. Kibarlığın yanıltıcı tülleri ardında nedensiz bir şiddet gizliydi. Orta çağın insanları kaplanlara parçalatan arenaları televizyon stüdyolarına taşınmıştı. Her akşam biri ya da birileri para ve küçük bir şöhret uğruna kameraların önünde asma köprülerden ve yüksek binaların üzerinden ölüme yolcu ediliyordu. Biraz sonra ölecek olan kurban bu fırsatı tanıdıkları için televizyon kanalının sahibine ve sunucuya binlerce kez teşekkür ediyordu. Belki farkında olan çok azdı. Ama kimse artık hayatı, insanı ve insanın geleceğini merak etmez olmuştu. Bu meraksızlık ve sevgisizlik yoksul olsun, zengin olsun, herkes de ölüme karşı büyük bir özlem yaratmıştı. Herkes bilinçaltında ölümü çağırır olmuştu. Trafik kazaları, hastalıklar ve giderek artan şiddet, ölüme duyulan bu büyük özlemin gizemli işaretleriydi. İnsanlar sokaklarda ellerinde cenneti anlatan tasvirlerle dolaşıyordu. Kadınlar saçlarını, erkekler gözlerini örtüyordu. Herkes kalbini örtüyordu. Sokaklar din kokuyordu. Sokaklar cehennem korkusu ve açgözlülük kokuyordu. Anlaşılması çok zordu. Herkes birbirine büyük bir ihtiyaç duyduğu halde yine de bir araya geldiklerinde birbirlerini boşluğa ve derin bir yalnızlığa itmek için adeta yarışıyorlardı. Yoksul halk büyük kentlere hücum ediyordu. Onlardan tiksinen kentli aydınlar ise doğaya, doğanın gizli köşelerine saklanmaya gidiyordu. İnsanların birbirini korkutup yıldırmak için sokağa çıktığı günlerdi. Evimden sıkıldığım ama sokaklar için kendimi zayıf hissettiğim günlerde onlara giderdim. Terk edilmiş yazlık sinemanın içindeki kulübelerini. Beni öylesine severlerdi ki bu dünyanın ve gelecek olan devrimin son umudu gibi. Hem zaten onlar sevdiklerini hep böyle severlerdi. Tütün fabrikasından emekli Zühre teyze taze sabun kokan divana oturur ve arkama yastık koyar. Cezmi yoldaş, dayan arkanı, dinlen biraz. Sen bizim için önemlisin derdi. Demir yolcu Namık amca bu sırada 16 milimetrelik film makinesini ayarlar, vatansever Supi küçük perdeyi gardırobun üzerine takarak ona yardım ederdi. Bu sırada iğneci Nermin abla o çok sevdiğim muz liköründen ikram ederdi bana. Komünist Kemal lambayı hafifçe dinlendirir, Fransız Nuri eski piyanosunun başına geçer, saksafon tamircisi Rafet amca arkadaşlarını kalın çerçeveli gözlüklerinin arkasından derin bir sevgi tebessümüyle seyrederken kucağındaki saksafon kutusunun yorgun kadifesini sabırsızlıkla okşardı. Unutmadan, bu insanlar birbirlerine her zaman yoldaş diye hitap ettikleri gibi asla olumsuz fiil kullanmazlardı. Örneğin lambayı söndür demezlerdi de ışığı biraz dinlendirelim derlerdi. Işık dinlendirilirken demir yollarından emekli Namık amca, benim en sevdiğim, en etkilendiğim görüntüleri, Fransız Nuri'nin piyanosundan çıkan enternasyonel marşının müziği ve 16 milimetrelik film makinesinin o tatlı, o serin hışırtısı eşliğinde gösterirdi. Nazileri yendikten, dünyayı faşizmin zulmünden kurtardıktan sonra evlerine dönen Kızıl Ordu'nun askerlerini. Tozlu yollarda onları coşkuyla alkışlayan, mendil sallayan, çiçek atan ve yaşasın özgürlük diye bağıran binlerce coşkulu insanın arasından tanklarının, cemselerinin üzerinde etrafa yorgun ama hep mağrur bakışlarla bakan askerleri gördüğüm andan itibaren dışarıdaki orta çağı o an unutur, içimin sevinçle tazelendiğini, hayata dört elle sarıldığımı hissederdim. Film biter bitmez Rafet amca kutusundan çoktan çıkardığı saksofonuyla Çağ Bella'yı çalmaya başlardı. Bu sırada Fransız Nuri de ona eşlik ederdi. Hepimiz çoktan ayağa kalkmış ve hep birlikte söylemeye başlamış olurduk Çağ Bella'yı. Şarkı biterdi ve evime dönerdim. Beni bırakmak istemezlerdi ama ben yine dönerdim. Yol boyu gerekirse onlar için canımı vereceğimi söyler ama yine evime dönerdim. Hayatımı onların hayatından ayırırdım. Kendim için yapacaklarıma dönerdim. Çünkü kalbimin yarısı onlarla, düşleri ve şarkılarındayken öbür yarısı bu bireyci çağdaydı. Geceleri yatmadan önce cüzdanımdaki paraları sayarken, o gün kazandıkları paralarını son kuruşuna kadar harcayan ve ceplerinde hiç para bayatlamayan bir çingen olarak neden dünyaya gelmediğimi hayıflanırdım. Sonra sen geldin. Bu şehirde, bu sokaklardaki kimselere benzemiyordun. Mektubun gibiydin. Yine de aldırış etmedim. Ve seni görür görmez aşkla ilgili önceden ne biliyorsam anlattım sana. Hiç etkilenmedin. Bütün ezberimi bozdun. Sanki konuştuklarımı hiç dinlemiyordun. Gözlerindeki sonsuz merakla hareketlerime bakıyordun. Yaptıklarım, söylediklerim çok bilinen, herkesin düşünüp yaptığı şeylerdi. Bu şehirde hemen herkes aşk adına, sevgi adına benzer şeyleri söylüyordu. Bu şehirde aşk o derin yoksunluğu, açlığı, yalnızlığı, o bastırılmış ezikliği ve hıncı gizleyen bir maskeden başka bir şey değildi. Öyle olmasaydı onu bulur bulmaz bu denli ayaklar altına alır mıydık zaten? Senin bedenine girerek bu geceyi de güven içinde geçirmek istediğimi anlamıştın. Çok istiyorsan sevişelim ama bak güneş ne güzel doğuyor dedin. Sonra sustuk. Ezberimde sana söyleyecek hiçbir şeyim kalmamıştı. Mumlar da bitmişti. Sonra gün gözlerinde doğmaya başladı. Gözlerine, yüzüne, yüzünün incecik çizgilerine baktım. Ve ne tuhaf ki gözlerinde o acı ışıltısının nereden geldiğini sen bile bilmiyordun. Ama uzak, çok uzak bir yerden geldiğini biliyordun. Ve bilmediğin, belki de hiç tanımadığın insanların ızdıraplarını devraldığını. Ezberimde aşkla ilgili sana söyleyecek hiçbir şeyim kalmamıştı. Ama aşkın o derin, yaralayıcı hastalığı gelip bulmuştu beni. Sen de yaralan istiyordum. Sen de şaşır, sen de bocala, sen de zaman kaybet. Bir akşam elinden tutup seni o terk edilmiş metruk yazlık sinemanın içindeki kulübeye götürdüm. Kapılarını her zaman olduğu gibi açtılar. Aynı güzel, aynı dost bakışlarla. İçeri buyur ettiler. Arkamıza yumuşak yastıklar koydular. Sana vişne, bana muz likörü getirdiler. Fransız Nuri, Enternasyonel'den sonra Edith Piaf'tan La Vie en Rose'u hemen arkasından Rafet amca saksafonuyla Partizan'ın türküsünü La Liberation'u çaldı sana, senin şerefini. Evet, ezberinde böyle bir şey yoktu. Bu terk edilmiş yazlık sinema, bu kulübe, bu onca yıla ve onca eziyete rağmen kopamayan dostluk, dayanışma, duvardaki fotoğraflar, bu çılgınlık, bu umut, bu insanlara kendini kurban eden garip insanlar, bu inanılması güç fedakarlıklar. Bunların hiçbiri ezberinde yoktu. Gözyaşlarını saklamadın ve hepsine defalarca tek tek sarıldın. Sonra içimdeki aşk acısının intikamını almak için ve biraz olsun onayını kazanmak için oradaki herkese senin için biliyor musunuz o da sizler gibi bir komünist dedim. Tuhaf, şaşkın, biraz da acıyarak ne gerek var, neden bu insanları kandırıyorsun der gibi baktın bana. Ama bunu duyar duymaz ama bu defa kemiklerini kırarcasına sarıldılar o yaşlı insanlar sana. Ve o geceden itibaren adının yanına yoldaş sıfatı eklediler sevinçli bir gururla. Sonra hayatını adadın onlara. Çünkü onlar benden daha sahici geliyordu sana. Hiç sesimi çıkarmadım. Seni etkileyecek bir şey bulduğuma seviniyordum sadece. Seni onlara bırakıp evime geliyor, içkiye saldırıyordum. Özlemin dayanılmazdı. Evimin balkonundan yazlık sinema ve onun köşesindeki kulübenin orak çekişli sarı sıcak penceresini görüyordum. Pencereyi görmek özlemini daha da mansız kılıyordu. Sana dokunan ellerimi duvarda parçalıyordum. Halının üzerindeki büklüm soluksuz kalıyordum ama yine de biliyordum ki bu çektiklerimi anlatmaya kalktığım an her şey çok eski, demode, çokça bilinen kişilerden ibaret olacaktım senin için. Bu acının ne kadarı gerçek, bu aşka ait, ne kadarı kendimi sana kanıtlamakla ilgili kazanma hırsının bir parçasıydı bilemiyordum. Bu denli acı çekerken bile doğrulanmaya ihtiyaç duyuyordum. Artık bir dönem aynı davadan birlikte direnip hapis yattıkları ama uzun bir süredir izlerini kaybettikleri arkadaşlarını aramaya seni yanlarında götürüyorlardı. Paşa Bahçe'den Nedim Usta, Kav Kibrit Fabrikası'ndan Antepli Türkan'ı birlikte arıyordunuz ve çoğu kez bulamadan kederli bir duyguyla geri dönüyordunuz. Kimi akşamlar onlarla birlikte mahalleden sokaktan geçenlere merhaba yoldaş deme eylemlerine katılıyordun. Önünüzden kim geçerse geçsin, merhaba yoldaş, nasılsın, nereden gelip nereye gidersin diye soruyordunuz. Sonra kimi günler mahallenin arkasındaki tepeliğe devrim ağaçları dikmeye gidiyordunuz. Komünist bir ülke, yemyeşil ağaçlarla kaplı bir ülke olmalıydı. Ağaç dikmekten büyük keyif aldığım için bazı günler ben de size katılıyordum. Ama ev ev dolaşıp, çaldığınız kapıyı açıp size bön bön bakan insanlara özgürlükten, adaletten, eşitlikten söz edip onları etkilemeye çalışmak bana çok zor görünüyordu. O günler sizden kaçar ya evime sığınır ya da sokağa terk ederdim. Bu çağ günümüze uymayan bir özgürlük anlayışıydı savunduğunuz. Duyanlar şaşırıyordu. Siz özgürlüğü kendiniz için bir şeyler yapılması değil, başkaları için fedakarlık yapılması olarak görüyordunuz. Kendinizi herkesten ve dünyanın kaderinden sorumlu hissediyordunuz. Ve hala aranızdan, bu sokaktan ya da dünyanın herhangi bir yerinden tek bir insanın bile bu dünyanın kaderini, gidişatını etkileyip değiştirebilecek bir güç taşıyabildiğine inanıyordunuz. İşte en çok bu yüzden bir gece sizler 16 milimetrelik film makinesinden Nazileri yendikten sonra tozlu yollardan tanklarının, cemselerinin üzerinde evlerine dönen yorgun ama mağrur bakışlı askerleri seyrederken sokağın faşistleri sadece orak çekiçlerle süslenmiş sarı perdelerin koruduğu pencerelerinizi kurşunladılar. Tam o sırada sana vişne likörü getiren tütün işçisi Zühre teyze o kurşunlara hedef oldu. Ve senin ezberin bir kez daha bozuldu. Hatırladın, onca uzun ve uzak yollardan geldiğin halde kimlerin ızdıraplarını yüklendiğini, anladın nedensiz ağlamalarının ve hüzünlerinin nedenini. Ertesi gün cenazeye ben de katıldım. Kızıl bayrağı sarılı tabutun hemen arkasındaydım. Üzerinde Zühre teyzenin kanlı beyaz gömleği vardı. O an neredeyse hayatımda ilk kez bir şeyden emin olmuştum. Hayatımın kalan yarısını seninle geçirecektim. Kitabın sonu. 16 Aralık 1999
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi Körler Bölümü @ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25